Bu konuşan kitap Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında görme özürlüler için seslendirilmiştir. Bu konuşan kitabı yalnız görme özürlülerce kullanılabilir. Ticari amaçla kullanılması, görme özürlü olmayan kişilere kullanmaları için verilmesi yasaktır. Bu konuşan kitap yalnız Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığınca veya kitaplıktan izin alınarak başka bir yetkili kurumca çoğaltılabilir. Telefon ve fax 0232 446 46 31. Web sitesi adresi www.turkok.org. E-posta adresi bilgi@turkok.org.
Kitabın adı Bir Delinin Hatıra Defteri. Yazarı Gogol. Okuyan Hamza Uğurlu. Yayın evi Antik Dünya Klasikleri. Ses kayıt Ebru Güney. 3 Ekim. Sabah uyandığımda içimi bir korku sardı. Hizmetçim Mavra ayakkabılarımı getirince saati sordum. Onu birkaç dakika geçtiğini söyleyince korkumun sebebi anlaşıldı. Yine daireye geç kalmıştım. Eğer şu pinti muhasebecimizi yakalayıp birkaç kuruş avans koparma ümidim olmasa bugün daireye gitmeyecektim. Şube müdürümüzün suratını asıp beni nasıl azarlayacağı belliydi. Zaten birkaç gündür dırlanıp duruyordu. Bıktım senin şu dağınıklığından. Sen adam olmazsın azizim. Dairede aptalca dolaşıp evrakı birbirine karıştırıyorsun. Tarihleri yanlış atıyorsun. Noktadan sonra küçük harfle başlıyorsun. İlkokul çocuğu bile senden güzel yazar. Şu bizim müdür kadar kendini beğenmiş adam zor bulunur. Beni kıskandığı kesin. Tatmin olmak için odasına çağırır, bütün kalemlerini açtırır. Haydi müdür neyse. Ya şu muhasebeci domuzu? Adam sanki basit bir daire muhasebecisi değil de hazine müdürü. Çalımından geçilmez. Bir memurun anası bile ölse maaşını peşin alamaz. Yalvar yakar, önünde diz çök, çatla patla. Kılı bile kıpırdamaz kafirin. Karısından dayak yediğini sanki bilmeyen var. Adam devlet kasasından maaş verirken bile eli titrer. Sanki cebinden veriyor. Ben hariç bizim dairenin bütün memurları torpillidir. Her birinin sırtını dayadığı soylu bir dayısı vardır. Maaşları az, havaları çoktur. Hepsi de kibarlık budalasıdır. Efendimden, lütfendinden geçilmez. Etraf pırıl pırıldır. Başkenttekiler bile böyle temizlik görmemişlerdir. Masalarımız maundan, sandalyelerimiz cilalı ağaçtandır. Amirlerimiz bizimle siz diye konuşur. Zaten bu aristokratik hava olmasa çoktan istifamı basar giderdim. Havu dökülmüş ve eskimeye yüz tutmuş paltomu giyip dışarı çıktım. Sağanak halinde yağmur yağıyor. Şemsiyemi açtım, dükkanların kepenklerini kaldıran küçük esnaflara selam vere vere ilerledim. Hızlı hızlı temizlik işine giden gündelikçi kadınlardan başka sokakta kimseler yok. İleride birkaç hademeye rastladım. Yol kavşağında efendi kılıklı bir memura gözüm ilişti. O da benim gibi daireye geç kalmış diye mırıldandım. Sonra birden vaziyeti çaktım. Yo birader dedim. Seninki daireye gitmek değil. Şu önde giden dişiye yetişmeye çalışıyorsun. Ne namussuz. Ne zamparadır şu bizim memur takımı. Subaylardan aşağı kalmazlar. Sokakta gördükleri her süslü kadının peşine düşerler. Böyle düşünerek yürürken bir mağazanın kapısında duran arabaya gözüm ilişti. Arabayı hemen tanıdım. Bizim genel müdürün gündüz burada ne işi var diye merak ettim. Arabanın kapısı açıldı. Etek hışırtılarının ardından müdürün kızı göründü. Derhal köşeye saklandım. Uşak yerlere kadar eğilerek temenna durdu. Küçük Afet gerdan kırarak sağa sola baktı. Kaş göz oynattı ve değnek yutmuş gibi dimdik yürüyerek mağazanın kapısından girdi. Durduğum yerde bütün yağlarım eridi. Yakası yağ bağlamış eski paltoma sarılıp bekledim. Dengi olmadığımı bile bile bu kıza tutkundum. Kızın küçük finosu hanımı gibi hava atıp çalım satayım derken, hızla açılıp kapanan kapıdan içeri girmeye fırsat bulamadı. Dışarıda kaldı. Buna uşak sebep olmuş gibi adamcağıza havlayıp kendi diliyle onu bir güzel azarladı. Ben hanımına tanıdığım kadar bu hoşhoşu da tanırım. Adı Meci'dir. Paltoma sarınmış, kararsızlık içinde beklerken incecik bir sesin "Merhaba Meci" dediğini duydum. Konuşanı görmek için merakla etrafa baktım. Yan yana yürüyen iki bayan gördüm. Biri genç, diğeri yaşlıcaydı. Yanımdan geçerken aynı ince ses. "Ayıp değil mi Meci?" dedi. "Vay canına, ne iş bu? Gözlerime inanamıyorum." Bizim Meci, iki bayanın arkasından giden dişi hoşhoşa yanaşmış kur yapıyor. Duyduğum ses de bu hoşhoşa ait. "Sarhoş muyum neyim?" dedim kendi kendime. "Ama içki kim, ben kim?" Meci cevap veriyor. "Haksızlık etme Fidel. Bana daha nazik davranmalısın. Hav hav. İki gündür hastayım. Hav hav." "Ah, özür dilerim Meci. Bu duyduğuma çok üzüldüm. Hav hav." İki fino gerçekten insan diliyle mi konuşuyorlardı, yoksa ben mi köpekçiyi anlamaya başlamıştım? Vay canına. Okuduklarımı hatırlayınca şaşkınlığım geçti. Şu sıralarda dünyada buna benzer olaylar gerçekleşiyor ki. Yazdıklarına göre İngiltere'de bir balık suyun yüzüne fırlayıp iki kelime bağırmış. Bir gün iki ineğin bir mağazaya girip bir kutu şeker istediklerini okudum. Haydi bütün bunlar mümkün diyelim. Ya şuna ne dersiniz? Meci devam ediyor. Sana mektup da yazmıştım. Ama bizim Ponkal tembellik edip getirmemiş galiba. Her şey mümkündür. Fakat köpeklerin yazı yazabildiğini hiç duymamıştım. Ağzım bir karış açık kaldı. Yazı yazmayı insanlar bile doğru dürüst beceremezken, hayvanlar bu işi acaba hangi okulda öğrenmişler? Ancak soylu kişiler imlaya uygun yazabilir. Gerçi son zamanlarda esnaftan yazı yazanların sayısı bir hayli arttı. Hatta derebeylerimizin kölelerinden bazıları da yazmayı öğrenmiş. Tüh be! Memur takımının itibarı artık ayağa düştü demektir. Şu Fidel denen hoş hoş yosmayı takip etmeye karar verdim. Bakalım nerede oturuyor? Bu işin aslı nedir? Öğrenmem gerek. Şemsiyemi açtım, iki bayanın peşine takıldım. Grohova'ya sokağından Meşçanskaya'ya saptılar. Oradan Stolyarna'ya döndüler. Sonunda Kukushkin Köprüsü'nün karşı yamacına geçip büyük bir binanın önünde durdular. Bu evi bilmeyen yoktur. Meşhur Zeverko'nun evi. Ev değil, geldi geçti hanı gibi bir yer. Kimler yok ki? Gündelikçi kadınlar, emekli subaylar, taşradan gelmiş 14. dereceden memurlar, dul ihtiyarlar. Balık istifi gibi odalara sıkışmış otururlar. Trompet çalan bir arkadaşım da burada oturur. İki bayan hoş hoşla birlikte 5. kata çıktılar. Bu seferlik bu kadarlık ilgi yeter. Boş bir zamanında gelir devamını öğrenirim diye düşündüm ve geri döndüm. 4 Ekim. Bugün çarşamba. Genel müdürün odasında çalışıyorum. Bütün kalemlerini yontmak için erkenden geldim. Bizim müdür çok okuyan bir soylu. Odası kitapla dolu. Merak edip bazılarının adını okudum. Hepsi de yüksek ilimlerden bahseden eserler. Bizim gibi ayın sonunu zor getiren ufak memur takımının anlayamayacağı dilden kitaplar. Fransızca, Almanca ve İngilizce olanları da var. Vay anasını, şu işe bak. Biz Rusçayı zor okurken genel müdür Hazretleri Fransızca, Almanca, İngilizce kitaplar okuyor. Zaten Hazret'in yüzüne bakmak yeter. Haşmet akıyor. Ağzından bir tek boş laf çıkmaz. Evrak getirdiğim zaman bazen lütfedip hatırımı sorar. Sağlığınıza duacıyız ekselans derim. Ne de olsa devlet adamı. Bize benzememesi normal. Ama beni sevdiğini biliyorum. Çünkü ekselansları sadece değer verdiği ve sevdiği memurların hatırını sorar. Etrafa çeki düzen verdikten sonra sehpanın üzerindeki arı mecmuasına bir göz attım. Şu Fransız milleti de ne ahmak. Nedir istedikleri? Arıların dilini öğrenip daha çok bal elde etmenin yollarını arıyorlarmış. Vallahi elimde yetki olsa hepsini meydana toplar sopadan geçiririm. Yazı dediğin böyle olur işte. Şu Kursklu derebeyinin makalesi ne güzel. Bir ara saatin 12'yi vurduğunu duydum. Vakit ne çabuk geçmiş. Bir makale daha okumaya niyetlendiğim sırada kapı vuruldu. Genel müdürün geldiğini zannederek ceketimin düğmelerini ilikledim. Esas duruşta bekledim. Öyle bir şey oldu ki hiçbir yazarın bunu anlatmaya gücü yetmez. Gelen müdür değildi. Oydu. Yani müdürün kızı. Allah'ım, ey azizler, bana güç verin. Bayılmadan, kendimden geçmeden ona cevap verebileyim. Üstündeki beyaz elbise ile tıpkı bir kuğuya benziyordu. Hayır, ne kuğusu? Güneşe. Evet, güneşe benziyordu. Selam verdi ve gülümsedi. Bana gülümsedi. Babam yok mu? Diye sordu. Eğer gözlerim kamaşıp başım dönmeseydi diyecektim ki, hanımefendi, sevgili prenses, kulunuz, köleniz olayım, azizem. Diyemedim. Tutulması dilimin bir türlü çözülmedi. Sadece, hayır efendim, henüz teşrif etmediler, diyebildim. O da önce bana, sonra raftaki kitaplara bakıp gülümsedi. Bu arada elimdeki mendili düşürdü. Fırlayıp yerden mendili aldım. Aksilikler hep beni bulur. Az kalsın cilalı parkede kayıp düşecektim. Utançtan kızarmış bir suratla gülümsemeye çalışarak mendili takdim ettim. Nasıl anlatsam o mendili bilmem. Beyaz, kar gibi. İnce Pakistan'dan. Generallere yakışan, mini mini, miski amber kokan, kenarları işlenmiş, asil bir mendil. Teşekkür etti ve ince gibi dişleriyle gülümsedi. Eteklerini hışırdatarak odadan çıktı. Bir saat sonra ekselansın uşağı geldi. Eve gidebilirsiniz, Aksent Ivanoviç, dedi. General bir toplantıya gittiler. Şu uşak takımından nefret ederim. Antrede bir sandalye üzerinde kurulur, ayağa kalkmak şöyle dursun, selam vermeye bile üşenirler. Sanki uşak değil, efendilerinin yaveri. Küstahlıkları hazmedilecek gibi değil. Generalin uşağında da aynı hava. Geçen gün sandalyeye kurulmuş, bacak bacak üzerine atmış, yerinden kıpırdamaya lüzum bile görmeden elindeki tütün tabakasını uzatmaz mı? Buyurun, bir tane de siz sarın. Bak şu terbiyesize. Ulen küsta. Kendini bilmez mankafa. Karşısındaki bugüne bugün soylu bir adam. Bir devlet memuru. Senin gibi aşağılık bir uşak değil. Portmantodan şapkamı aldım. Tabii paltomu da kendim giydim. Herifin aldırış ettiği yok. Doğruca evime gittim. Şiir defterini çıkardım. Sevgilim için şahane bir şiir yazdım. Sevgilimi bir saat göremesem, bir yıl görmedim sanırım. Sensiz hayatın tadı yok. Sensiz yaşamaktan nefret ederim. Pushkin'den kopya ettiğimi sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Tamamen öz ilhamımın eseridir. Zaten Pushkin olsaydı ancak bu kadar yazabilirdi. Asil aşka asil bir şiir yakışır. Akşam paltomu sırtıma geçirip generalin evinin önüne kadar yürüdüm. Kapıda 2 saat bekledim. Belki bir yere giderler diye. Fakat umudum boşa çıktı.